Serbest Satış'tan herkese merhaba. Yeni podcast serimiz Spora Karışan Siyaset'in ilk bölümünde ben Berkan Günaydın, Yavuz'la birlikteyiz. Bugün Tour de France konuşacağız ama Tour de France'ı konuşmayacağız tabii. Tour de France'ın hem Tour de France'ın sosyal ve siyasi olarak etkilerini hem siyasetin ve Fransa sosyal yaşamının özellikle tura etkisine konuşacağız Yavuz'la beraber. Yavuz hoş geldin.
Hoş bulduk Berkan. Merhaba. Çok teşekkürler.
Valla bir sosyolog olarak ve Twitter handle'ı Tur Radyosu olan bir insan olarak senden daha iyi bir partner bulamıyorum, düşünemiyorum program için.
Estağfurullah. Çok teşekkürler. Hani ben de şunu diyeyim. Hani işin pedal kısmını ben çok bilmiyorum. Onu serbest satış ekibinden sen, Eren ve Burcu çok iyi yazıp konuşuyorsunuz zaten. Hani ben böyle bir siyasi Fransa turunun toplumsal tarihi diyeyim. Ona nasıl bakabiliriz? Onda sana eşlik etmeye geldim.
Evet, zaten pedala pek bakmayacağız. Onu izliyoruz. Belki izledikten sonra hani bir şeyler yazarız. Bakalım. Ya bu program aslında düşünüyorduk uzun zamandır böyle bir şey yapmayı. Fransa turuyla başlayalım dedik hazırda devam ederken tur. Yani ilk bölüm turla ilgili olacak. Daha sonra başka spor dallarıyla, başka turnuvaların yine benzer siyaset ve sosyal yaşamla ilişkisini konuşacağımız başka programlar yapacağız diye umut ediyoruz. İnşallah güzel bir başlangıç olur. İstersen başlayalım daha fazla
Tabii.
uzatmadan girizgahı. Şimdi tabii yani çok fazla biliniyor işte Fransız turunun nasıl ortaya çıktığı ama hani kısaca bahsetmek gerekirse işte 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında Fransa'daki etkin spor gazetesi olan Le Velo'ya işte şey olarak rakip olarak Loto dergisi şey gazetesi kuruluyor ve bu gazetenin öncülüğünde Fransa turu organize ediliyor. Tamamen gazetenin tirajını arttırmak için bulunmuş bir yenilik aslında o dönem çünkü yol bisikleti hele hele böyle büyük bir tur hiç yok. Hani Paris-Roubaix mesela var hala devam eden tek günlük yarışlardan 1896'da başlamış o ama işte turun başlangıcı 1903 o tarihe kadar hiç böyle bir şey yapılmamış. Tabii ki pist yarışları vesaire var. Burada ilginç olan aslında Loto'nun neden ve nasıl ortaya çıktı. Burada aslında o dönemde yine işte 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında Fransa'nın en büyük gündem maddesi diyebileceğimiz Dreyfus olayıyla alakalı. Yavuz senden Dreyfus olayını biraz hani kısaca bahsetmeni rica edeceğim.
Tabii. Ya sen çok iyi bir girizgah yaptın Berkan, eyvallah. Şimdi ben de şuradan gireyim. Tabii 1870-1940 arası Fransa tarihinin en çalkantılı dönemlerinden biri. Üçüncü Cumhuriyet ve Üçüncü Cumhuriyeti şekillendiren birden fazla çok böyle radikal siyasi olay var. Bunlardan işte bir tanesi Paris Komünü. Öbürü de Dreyfus meselesi. Şimdi Dreyfus meselesine Alfred Dreyfus diye bir Fransız subayı Franco-Prusya Savaşı sırasında Almanlar için casusluk yapmakla suçlanıyor ve hapsediliyor.
Yahudi olduğunun altını çizmek lazım. Belki orada aynı zamanda kendisinin.
Aynen öyle. Yani daha büyük bir suçu var aslında. O da Yahudi olması. Çünkü o dönem antisemitizmin de bayağı pik yaptığı dönemlerden biri.
Her dönem olduğu gibi aslında orta çağdan beri.
Evet. Aynen öyle. Ve bunun üzerine tabii etkin bir toplumsal kampanya düzenleniyor. Alfred Dreyfus lehine, onun suçsuzluğu, beraati lehine. Bunun öncülerinden biri de herkesin bildiği gibi Émile Zola. O açıkça böyle kamu kurumlarını suçlayan Cumhurbaşkanı'nı hedef alan bir mektup yazıyor. L'Aurore gazetesine, J'accuse suçluyorum başlıklı. Ve bunun üzerine Alfred Dreyfus'a bir af çıkarılıyor. iade itibar yapılıyor vesaire. Şimdi bunun turla ilişkisi ne? Lovello senin de dediğin gibi o dönemin en etkin spor gazetesi ve onu yönetenler arasında gazeteciler ve iş adamları var. Bu iş adamlarından çok önemli bir tanesi de Jules Albert de Dion. Jules Albert de Dion o dönemin meşhur anti-Dreyfus ağlarından yani Dreyfus'un suçlu olduğunu ve hapiste kalması bir daha orduya adım atmaması gerektiğini düşünenlerden. Bu ona af bahsi, iade itibar bahsi ortaya çıkınca o da buna çok şiddetli tepki veriyor ve bu tepki aslında Fransa'da bir at yarışı esnasında fizikselleşiyor. Orada karşılaştığı dönemin Cumhurbaşkanı Emile Loubet'in kafasına bir bastonla vuruyor.
Vuruyor.
Evet ve bunun ardından tabii 15 gün hapis cezası alıyor. 100 frank ödemek zorunda kalıyor falan filan. Ama daha önemlisi Lovello editoryal olarak Jules Albert de Lyon'u çok eleştiriyor. Bunun üzerine Jules Albert de Lyon ne yapıyor? Oradaki bütün reklam şeylerini, paralarını geri çekiyor gazetedeki. Hatta daha da ileri gidiyor. Bir Lovello'dan bir ekiple birlikte ayrılıyor. Ve Loto Velo'yu kuruyor. Bir rakip gazete olarak Loto Velo'yu kuruyor. Tabi bu Loto Velo'nun tirajlarının artması için tabi şunu da belirtmek lazım. Jules Albert de Dion'un tek yani köprüleri yıkan son damla bu Dreyfus meselesi üzerinden yaşayan ihtilaf ama tabii o dönem Jules Albert de Dion Lovello'nun reklam politikasını da çok beğenmiyor. Tirajlardan da çok memnun değil. O yüzden hani sıfırdan bir başlangıç için de bir fırsat olarak görüyor bunu. O yüzden tekrar aslında gazete işine
Biraz
giriyor ve
bahanesi oluyor diyorsun.
aynen öyle. Ve Loto Velo'yu kuruyor. Loto Velo'nun tanıtımını yapmak için aynı zamanda bisiklet markalarının da kendi tanıtımlarını yapabilmesi için bütün Fransa'yı kapsayan bir tur düzenlemeye karar veriyorlar. Ve 1903 yılında Fransa bisiklet turu ortaya çıkıyor. Hani dinleyicilerimiz şeyi merak edebilir. Loto Velo'ya ne oluyor daha sonra? Çünkü hiç bilmiyoruz bu gazetenin akıbeti ne oldu, neden bugün böyle bir gazeteden bahsetmiyoruz.
Aslında
Kısaca
bahsediyoruz.
öyle mi? Evet, aslında bahsediyoruz. İkinci Dünya Savaşı esnasında işte Almanlar Fransa'yı işgal ediyor ve Vichy kentinde bir işgal hükümeti kuruyor. Mareşal Philippe Pétain'in başında olduğu. Bu esnada Almanlar aslında Fransa'da her şeyin olduğu gibi devam ettiğini göstermek ve biraz da propaganda yapabilmek amacıyla hem aslında Loto'nun açık kalmasını, Loto gazetesinin açık kalmasını istiyorlar hem de Fransız bisiklet turunun devamını istiyorlar. Şimdi Loto'nun ilk editörü Henri de Grange, yine o da Jules Albert de Dion'un yakın arkadaşı birisi ve Fransız bisiklet turunda ilk organizasyon direktörü 1940 yılında ölüyor. O yüzden bu işgal dönemini görmüyor aslında. Onun yerine gazetenin ilk finansal direktörü Victor Godin'in oğlu Jacques Godin gazeteyi devralıyor. O lotoyu çıkarmaya devam ediyor eyvallah ama Fransız işte turunu yapmak istemiyor. Tabii İkinci Dünya Savaşı bittiğinde yani lotoyu çıkarmayı devam etmek demek bu arada aslında bir Alman propagandası yapmak da demek. Nazi propagandası yapmak da demek. O yüzden İkinci Dünya Savaşı bittiğinde lotonun da ömrü bitmiş oluyor. Ama Jacques Godin'in basın yayın faaliyetlerine devam etmesine izin veriyorlar. Çünkü loto matbaasında rezistans, direniş broşürleri falan da basıyor. O yüzden hani yeni bir başlangıç yapmasına izin veriyorlar Jacques Godin'in. O da L'Équipe gazetesini kuruyor bugün bildiğiniz L'Équipe gazetesi. Böylelikle Fransız bisiklet turunun organizasyonunda L'Équipe gazetesine geçmiş oluyor. 1968'de Amaury ailesi L'Équipe gazetesini alınca Amaury Spor Organizasyon şu anki Fransız bisiklet turunun organizasyonunu yapan kuruluş hayata geçmiş oluyor.
Evet, aslında yani Fransa bisiklet turunun ilk organize edildiğinden beri aynı grup tarafından el değiştirse de Amaury ailesi tarafından satılmasa da aynı şekilde devam ettiğini görüyoruz. Yani yine tarihsel olarak devam edecek olursak Fransa turunun Fransız ulusal kimliğini oluşturmada da önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz herhalde. çok rahatlıkla. Yani öyle ki şunu söyleyenler bile var, işte Henri de Grange işte Lotto'da Fransa turunu düzenlerken işte her edisyon öncesi Fransa'nın işte turun haritalarını yapıyor. Bu haritalarda tabii ki Fransa haritasını kullanarak şeyi gösteriyor, rotayı gösteriyor. İşte bu haritalar gazetede, Loto'da basılana kadar pek çok Fransızın, özellikle taşrada yaşayan işte köylü çiftçilerin Fransa haritasını bilmediği söylenir. Bu açıdan da herhalde Eugène Weber'in deyimiyle işte şeyleri, köylüleri Fransızlara
Köylülerden Fransızlara.
çevirme konusunda da turun önemli bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Bu konu hakkında senin
Evet.
söyleyeceğim bir şey var mı?
Evet, ya çok önemli bir noktaya parmak bastın. Yani dediklerine katılıyorum. Biraz da şöyle genişleteyim senin bıraktığın yerden. Şimdi tabii 3. Cumhuriyet'in içinde kurulan bir şey Fransa bisiklet turu dedik. Üçüncü Cumhuriyet'in mentalitesi aslında bir yenilgi mentalitesi. Çünkü 1870'te Franco-Prusya Savaşı'nın mağlubiyetle bitmesi ve Alsasya'nın kaybedilmesi, ikinci imparatorluk yıkılıyor ve Üçüncü Cumhuriyet kuruluyor. O yüzden burada çok büyük bir yenilgi mentalitesi var. Bir yeniden inşa ihtiyacı içine doğuyor aslında Üçüncü Cumhuriyet. Üçüncü Cumhuriyet'in bütün kurumları aslında, Üçüncü Cumhuriyet'i tanımlayan bütün kurumlar, buna Fransız Bisiklet Turu da dahil, bu mentaliteyi benimseyerek kendilerini geliştiriyorlar. Aslında senin o harita müdahalen çok yerinde bir müdahale. Bu 3. Cumhuriyet'e, çünkü bu bir birleştirici güç olarak coğrafya bilinci de çok önemli. Çünkü Alsace-Lorraine kaybedilmiş ve ülkenin sınırlarının hatırlatılması ve aslında konsolide edilmesi gerekiyor popüler olarak, toplumsal olarak. O yüzden mesela 1880'lerde ilk defa ilkokullara Fransa haritaları asılıyor. Öte yandan mesela Tour de France, yani Fransa turu kavramı bisiklet turuyla ortaya çıkan bir kavram değil. Aslında Fransız toplumsal tahayyülünde çok önemli bir yeri olan bir kavram. İşte 16. yüzyılda 9. Charles'ın egemenliğindeki toprakları ziyareti de bir Fransa turu, Tour de France isminin ilk kullanıldığı yer, ya da işte
Tabii yani
Tour
Sarkozy'nin seçim kampanyasında bir Tour de France olarak geçiyordu mesela yani.
aynen öyle. İşte 19.
Pek
yüzyılda
güzel bir örnek olmadı
evet.
ama aklıma geldi
Doğru, ama dediğin doğru. Yani böyle politik müdahalelerin de çok olduğu ve politik müdahaleleri de çok entegre edilen bir fenomen
bir an.
Fransız literatürü. Konuşacağız bunları programın ilerleyen kısımlarında. Mesela 3. Cumhuriyet'in önemli çocuk kitaplarından biri şey neydi? Le Tour de France par deux enfants.
Ha,
İşte iki
evet.
tane yetim çocuğun
Hı.
Fransa turunu anlatan bir kitap. Hani bence bu şey akıllarında vardır. Bu kitap akıllarında vardır. Fransa literatürünü ilk kuranların, kurucularının aklının bir köşesinde vardır. Bir de aslında tabii Fransız modernleşmesinin de senin dediğin gibi bir yansıması Tour de France. Yani bisiklet aslında çok popüler bir ulaşım aracı. İşçilerin ve mavi yakanın işe gidip gelirken, işten eve, evden işe giderken en çok kullandığı şey. Ama bir yandan da işte demir yolları yapılıyor. Endüstriyelleşiyor Fransa ve modernleşme aslında bir yandan da bir merkezileşme tahayyülünü ortaya çıkarıyor. Bu merkezi tahayyül için insanların ortak bir ulusal birlik o zamanın en popüler şeyi, birleştiricilik önerisi. Bunun etrafında birleşmesi gerekiyor. O yüzden dediğin gibi, senin de hatırlattığın gibi, Fransa bisiklet turu böyle bir birleştiriciliğinde bir parçası oluyor. Zaten senin de dediğin gibi, o ilk turlar hep böyle Fransa'nın altı köşesini birden, hani hexagon deniyor ya Fransa haritasının altına, onu dolaşan bir
Zaten
şey.
şeyi işte turu ve turun takibine tarihine şey yapan bakan dinleyicilerimiz bilirler o şeyleri, Loto gazetesinin o kapaklarını şeylerini ilk sayfalarını gözlerinin önüne gelmiştir diye tahmin ediyorum. O Fransa haritasıyla beraber sunulan tur rotasını. Sen aslında bisikletin bir işçi sınıfı aracı olduğundan bahsettin. Ben de aslında oraya gelmek istiyordum birazcık. Tour de France'ın biraz sınıf çatışma içindeki sınıf çatışmasından da biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bisiklet işçi sınıfının bir ulaşım aracı olduğu gibi bisikletçiler de aslında işçi sınıfından gelen insanlar. İşçi sınıfından ve işte kırsaldan çiftçilerden gelen insanlar çok çok büyük oranda. Diğer taraftan senin dediğin gibi işte Loto'nun hem işte içinde bulunan insanlar daha çok burjuva sınıfı diyebileceğimiz kişiler. Henri Degrange da aslında bunlardan bir tanesi. Henri Degrange aslında işte hani isminden bazen şey bahsediyoruz böyle işte Tour de France'ın kurucusu aynı güzel teşekkür ederiz sağ olsun. Ama bayağı evil bir kişilik aslında yani Henri Degrange. Yani onu da yani nereden anlayabiliriz? Şey diyor işte ideal bir Fransa turu sadece tek kişinin bitirdiği bir Fransa turudur diyor. Burada aslında
Ve sosyal Darwinist alt metinleri de var bu şeyin.
abi sosyal
Sosyal
Darwinist
algı.
alt metinleri var. İşte birazdan şeyden falan da bahsetmek istiyorum. Yani işte L'Humanité gazetesinde yapılan eleştirilerin birçoğu da aslında son derece işte Taylorizm falan da var işin içinde. Hatta bence bugüne kadar geliyor bu Taylorizmin işte sanayideki prensiplerinin bazılarının bisiklete yansıması. Özellikle de işte Division of Labor yani nedir Türkçesi?
Görev
İş
dağılımı.
bölümü, görev dağılımı ya da iş bölümü prensibi. Neyse dağıtmayalım konuyu. Bisikletçilere gerçekten hani tırnak içinde söylüyorum köpek gibi davranılan bir dönemden bahsediyoruz ki yani şöyle bir şey anlaşılmasın yani işte eskiden bisikletçiler amatördü falan filan böyle bir şey yok yani. Hani 19. yüzyılın sonundan beri yani bisiklet sporu neredeyse ortaya çıktığından bu insanlar profesyonel insanlar. Yani velhasıl Henri Degrange'ın yani bardağı taşıran şey de aslında biraz şey oluyor. 1924'te Henri Degrange'ın bisikletçilere 1924 edisyonunda kesinlikle dışarıdan yardım almayı yasaklaması, işte su şişelerini bile kendileri doldurmaları gerekiyor. Bisikletlerini bile kendileri tamir etmeleri gerekiyor. Burada da bir isyancı çıkıyor. Bisikletin ilk isyancısı diyebileceğimiz bir başka Henri Pélissier. 1924 turunu protesto ediyor, bırakıyor yarışı. Sonrasında da işte Albert Londres doğru mu şey yaptım, telaffuz ettim bilmiyorum. Bir gazeteci onunla röportaj yapıyor. Ve bisikletçileri bisikletçiler için şu tabiri kullanıyor bu röportajdan sonra. Le Force de la route. Yani yol mahkumları olarak çevirebiliriz herhalde değil mi Türkçe'ye?
Direkt mahkumu değil, yol mahkumu. Bu arada bu röportajın da L'Humanité'de çıktığını söyleyelim.
Evet.
L'Humanité, Fransız Komünist Gazete Partisi'nin yayın organı.
bu yani Le Force de la Route şeyi aslında sanırım tanımı daha çok böyle uzun yol böyle şoförler için falan kullanılan bir tanımlama. Yani bu şekilde o dönemde pek çok analoji çıkıyor işte pedal işçileri gibi işte birkaç tane daha vardı şimdi unuttum neyse. Ve işte L'Humanité'de bu bisikletçilerin bir işçi sınıfı gibi ele alınması gerektiğini en böyle hararetle savunan gazete oluyor o dönemde.
Evet, aslında çok güzel bir yere getirdin konuyu. Hakikaten şey dediğin çok yerinde. Hani bisiklet her zaman profesyonel bir spordu. Bisikletçiler işçi sınıfından geliyorlardı. Bir de tabii aynı zamanda bisikletçi işçiydi ve tur direktörleri de, organizasyon komiteleri de işverendi. O yüzden arada böyle bir
Hı.
işçi burjuvazi çelişkisi de var ve bu hep devam eden bir şey. Mesela aslında tam da bisiklet hep profesyonel bir spor olduğu için mesela turun da hep ticari kökleri olmuştur. İşte tıpkı işte bisiklet markalarının reklamı için şey yapılması gibi tur düzenlenmesi gibi ya da işte gazete tirajı arttırmak için tur düzenlenmesi gibi. Mesela 1970'lerde Fransa kayak resortlarını böyle popülerleştirmeye çalışıyor. O yüzden tur oralara gidiyor. Mesela 1977 edisyonuna bakarsanız değerli dinleyicilerimiz bakarsa yani 9 tane bölünmüş segment görürler. Şey böyle bir rota değil de 9 tane ayrı bisiklet yarışı izliyor gibisinizdir ve bunlar arasında çok böyle şey uzun transferler oluyor. Tabii 1978'deki peloton protestosunda 12. etabı durduran peloton protestosunun sebeplerinden biri de bu hani böyle şey uzun transferler,
Aşırı
uzun
ticarileşme.
uçaklar. Evet. Ki onun da başını Bernardino çekiyor ama kendisinin de çok böyle protesto yanlısı biri olduğunu söyleyemeyeceğiz. Çünkü 84'te şeyi Provence'da etabı durdurmaya
Paris
çalışan evet bir grevdeki bir iskele işçisini yumrukluyor kendisi. Yani o yüzden kendisinin çok böyle protesto yanlısı biri olduğunu söyleyemeyeceğiz ama onun öncülüğünde bir 78'de bir protesto yapılıyor ve hani aslında işçiler bisikletçilerin turu durdurmasını yani işçilerin iş bırakması grevi olarak görebiliyoruz hani emeği geri çekiyorlar çünkü.
Evet, yani orada şöyle o 12. etabın şöyle bir özelliği var tabii. Senin dediğine ek olarak bir günde iki etap
Evet.
yapılıyor. O dönem var bir takım, yani Fransa turunda daha önce de hani olmuş bir takım şeyler. İşte sabah başlıyor bir etabın ilk bölümü bitiyor. Sonra öğleden sonra işte 12A, 12B olarak adlandırılıyor etaplar. Bunun da sebebi işte Fransa turunun işte deponun, yani şeyin başlangıcının yapıldığı kentlerle bitişinin yapıldığı kentler ya da kasabalardan ücretler alması, yine senin dediğin turun ticarileşmesiyle alakalı. Ticarileşmesi demeyeyim de her zaman ticari zaten de. Hani bu özelliğiyle ilgili bir şey,
Evet.
iyice artık suyunu çıkarmak olayım.
Evet, çok doğru.
Yani Bernardino'ya ben de değinmek istiyordum. Sen değindin, iyi oldu. Yani
Bu şeyden bahset istersen, bu Taylorizm ve bisikletteki iş bölümünden.
ha evet, yani işte bu Lumanite'nin en büyük işte o dönem işte 1920'lerdeki bu iki savaş arasındaki dönem, özellikle sadece 1920'ler demeyelim, iki savaş arası dönemdeki en büyük eleştirilerinden bir tanesi bisiklet sporuna karşı. Yani ve işte o dönemde hani biraz önce bahsettiğim iş bölümünün de hala da görüyoruz yani pelotonda. Yani hiç böyle açıkçası düşünmemiştim daha önce, ama işte bugün de işte her bisikletçinin işte bir takım içinde farklı farklı görevleri var. Sadece o görevi ifa etmeleri isteniyor. Aynı bir işçinin böyle makineleştirilmesi gibi, bir makinenin bir işte dişlisi haline getirilmeye çalışılması gibi Taylorist ideoloji de demeyeyim de ona ne denir? İşte düşüncede.
Resmen.
Evet. Yani işte orada da işte zaten en büyük eleştiri odur. Yani hani işçileri hiç düşünmeyip onları tamamen bir şeyin bir parçası, o fabrikanın işte cansız birer parçalarıymışcasına düşünmesi. Aslında hani bugün de var tabii, yani 1920'lerdeki bisikletçilerin durumuyla bugünküleri de çok fazla karşılaştırmamak lazım. Yani hani o günküler tabii ki şikayet ediyorlardır bu durumdan. Ama bugünküler özellikle tabii ki bütün bisikletçiler için aynı şeyi söyleyemeyiz. Yani bazen bu yanılgıya düşüyoruz sporcuları değerlendirirken. Yani sanki hepsinin böyle çok büyük refah içinde falan yaşadığını, çok böyle hayatlarının güzel olduğunu düşünüyoruz. Öyle bir şey yok tabii ki. Ama Fransa turuna katılan bisikletçilerin hiçbirinin de yani zorlu koşullar altında yaşamadığını tahmin edebilirsiniz
Peki şey
sanırım.
sorabilir miyim? Bu benim bilmediğim bir şey. Belki sen biliyorsundur. Hiç böyle bisiklette böyle bir Riders Association falan gibi böyle bir oyuncular birliği sendikası gibi bir şey var mı? Bisikletçiler sendikası gibi.
Abi bildiğim kadarıyla yok. Zaten aslında çok güzel bir yere geldim. Benim aslında bahsetmek istediğim hani seninle konuştuğumuzda hani bahsetmek istediğimiz şeylerden bir tanesi de buydu. Yani bisikletçilerin bu özellikle son dönem bisikletçilerin mi diyeyim artık yani birazcık da şey gibi oluyor. Nerede o eski Fransa turları falan gibi bir şey söylemek istemiyorum ama tepkisizlikleri benim yani pelotondaki en hani rahatsız olduğum konuların başında geliyor. Yani bildiğim kadarıyla böyle bir şey yok. Böyle bir hani sendikalaşma gibi bir durum söz konusu değil. Yani zaten sendikalaşmaya ihtiyaçları var mı diye belki sorulabilir. Ama yani biraz önce dediğim gibi hani bütün sporcular da aynı böyle koşullarda yaşamıyorlar. Hepsi Monte Carlo'da falan yaşamıyorlar yani bunlar. Hani Fransa turuna katılan bisikletçiler artık krem de krem olarak da sayılabilecek kişiler bu sporun içindeki.
Evet, öyle bir şey olsa herkes için olur zaten. Herkes için
Ha
olur.
evet abi, o yani şöyle herhalde yani hani bizim hani şeyim karnım tok sırtım pek böyle yani neden böyle bir şey yapayım ki falan diye düşünüyorlar. Halbuki kendileri kadar şanslı olmayan meslektaşları da var. Onları düşünerek böyle bir işe girişmeleri güzel olurdu bence. Ama bu dediğim gibi yani pelotonun sadece bu konuda değil, hiçbir sosyal ve siyasi olaya karışmaması gibi bir sorun var maalesef yani.
İstersen buradan biraz şeye geçelim. Hani turun dışında gelişen siyasi olayların tura etkisine geçelim. Ne dersin? Var mı aklında böyle bir şeyler?
Olur abi sen işte mesela Bernardino'nun Paris'teki şeyinden bahsettin, kavgasından bahsettin biraz önce. Onun gibi tabii çok fazla olay var. O, galiba zaten şöyle o da bir liman işçileri protestosuymuş. Zaten ya liman işçisi protestosu olur bu genelde ya çiftçi protestosu olur. Yani tabii ki tur o kadar büyük bir spor organizasyonu ki yani biraz önce konuştuğumuz gibi spor organizasyonu da dememek gerekiyor aslında. Yani Fransız kültürünün bir şeyi işte ortak hafızası aslında. Fransa'nın bir ortak hafızası Fransa turu. Yani o kadar büyük bir şey ki insanlar da yani zor durumdaki işte haklarını alamadıklarını düşünen insanlar da turun büyüklüğünü İşte turun görünürlüğünü, kendi görünürlüklerini arttırmak için kullanmak istiyorlar.
Çok doğru.
İşte bunlar arasında çiftçiler ve işte liman işçileri ya da tersane işçileri gibi daha sempatiyle bakabileceğimiz gruplar varken biraz daha böyle terör örgütüne yakın olarak değerlendirilebilecek gruplar da bazen ortaya çıkıyor. Eskisi kadar artık yok ama işte 70'lerde, 80'lerde, 90'larda İşte ETA'nın falan bir takım
ETA
hatırlıyoruz,
üç kere
hatırlamıyoruz ama
bombalıyor şeyi.
evet
92, 96 ve 2007'de.
zaten
En
o
son
yüzden de
2007.
o yüzden de çok uzun süre Baskı ülkesine gitmedi. İşte bu sene çok uzun bir aradan sonra gitti Fransa turu Baskı ülkesine.
Bu arada şunu da söylemek lazım burada. Tabii Fransa kültürü ve Fransa ulusal kimliğine etkisinden bahsederek açtık bölümü ama tabii Fransa turu aslında çok dünya çapında tanınan bir şey ve uluslararası etkisi olan bir şey. O yüzden başka
Tabii çok güzel
coğrafyalardan
söyledin. Evet.
insanlar da bunu kendi başka bir coğrafyadan protestocular, ulusal kurtuluş hareketleri işte ETA gibi bunu kendi görünürlüklerini arttırmak için kendi politik propagandalarına tahvil etmek için kullanıyorlar. İşte mesela 1974'te şey var. Tabii Franco rejiminin son demleri. Sürgündeki İspanyol anarko sendikalistler de bir turda bombalama eylemi yapıyorlar. Böyle şeyler de var o yüzden. Buna
O
ekleyecek şeyin var mı, yoksa çiftçi protestolarına özel bir parantez açalım diyecektim ben de, ama sen bir şey
Tabii,
diyeceksin.
yok şey diyecektim abi. Onlar bu şeyden Gari grup
Evet.
anarşist revolüsyoner enternasyonel onlar
Enternasyonel.
turu bombalamıyorlar galiba da ha yok bombalıyorlar doğru evet ama şey daha çok onlarınki şey gibi böyle bana şey gibi gelmedi onlarınki yani böyle terör faaliyeti değil de bir hani küçük göstermek için söylemiyorum bunu ama işte vandalizm gibi yani bir vandalizm ve
Yani bilemedim. Hani terörü
tepkilerin
nasıl
o
tanımladığına bağlı. Ben
evet
mesela
tane
biraz
evet doğru.
bu kavramı kullanmaktan kaçınıyorum. O yüzden hani
Haklısın.
şey
Ben de o
nasıl diyeyim?
ben de o yüzden şey yapamadım aslında. Çok emin olamadım. Çünkü hani işte otobüsleri falan filan patlatıyorlar ama içinde insan yokken patlatıyorlar mesela yani. Ya da işte turdaki şeyleri, arabaları falan. Sen o zaman şeyden devam et abi. Çiftçi protestolarından devam et istersen. Ben de belki araya girerim.
Evet tabii ya şey aslında Fransa'da Fransa'nın çok önemli bir bölümü hani tarım toprağı ve tarımla ilgili hem ulusal ölçekte hem de küresel ölçekte bütün gelişmeler çiftçileri çok etkilediği gibi yani önemli bir gündem maddesi de oluyor. Aslında Fransız turunu etkileyen çiftçi protestolarına baktığımızda çoğunun aslında böyle bir şekilde küreselleşmeyle alakalı olduğunu görüyoruz. O yüzden hani mesela 90'lar sonrasına odaklanmak isterim. Ben daha önce de var tabii ama mesela 1990'da artık Soğuk Savaş'ın sonlarına gelirken sosyalist blok dağılırken ve aslında orası böyle bir sosyalist blok coğrafyası bir kapitalist pazar olarak açılırken Doğu Avrupa'dan yapılan tahıl ithalatının fiyatları düşürdüğünden şikayet eden çiftçiler bir protesto düzenliyor şeyde Fransa bisiklet turunda. Ama tabii bu gittikçe artıyor. Hani sosyalist bloktaki çözülmeler de arttıkça. Ve aslında çok geniş çaplı bir politik harekete dönüşüyor. Mesela işte Joseph Bové var. Çok meşhur bir kendisine alter globalist diyen böyle bir küreselleşmeciliğe bir alternatif öneren bir tarım sendikası lideri. O böyle şey tahıl ihracatlarını özellikle işte mekanize tarıma ve onun ürünlerine dönük yaptığı eylemler sebebiyle hapsediliyor 2000'lerin başında. Ve bir
Hapsedilmesinin sebebi de şey GDO'lu Mısır ve
Brezilya'dan gelen evet.
GDO'lu işte Mısır ve pirinç tarlalarını şey yapıyor yakıyor
Evet,
yani.
aynen. Aynen Brezilya'dan gelen o tohumların ekildiği tarlaları yakıyor ve hapsediliyor. 2003'te onun mesela özgür kalması için bir eylem yapılıyor şeyde turda.
Marsilya
Bu arada o,
yakınlarında.
evet Jose Bove sonra 2007'de de Cumhurbaşkanı adayı oluyor. Öyle bir parantez açalım.
İyiymiş.
En son mesela 2018'de oldu bir çiftçi protestosu benim
Evet.
hatırladığım. Hatta yanılıyorsam düzelt Dünya Kupası mı başlayacaktı? Ondan önceki gün müydü? Öyle bir şeydi. O yüzden daha da böyle şey ses getirmişti. O da şeye dönüktü mesela. Macron hükümetinin Çinli şirket ve kuruluşlara böyle tarım arazisi alımında sağladığı kolaylıklara dönük bir tepkiydi. O yüzden böyle çiftçi protestolarının küreselleşmeyle çok ilişkisi var şeyde Fransa işte turunu etkileyen çiftçi protestolarının.
2018'den bahsetmen güzel oldu. Orada da mesela aslında şeyden başlayayım, 90'dan başlayayım. 90'daki protestoda da işte Sean Kelly o dönemin işte en büyük
Biliyorum tabii.
sprinteri belki de defalarca sanırım 5 kere yeşil mayoyu kazanmış bir bisikletçi Tour de France'da. Diyor ki işte insanların şeyleri olduğunu anlıyorum, işte problemleri olduğunu anlıyorum, biliyorum. Ama turu bunun için bu problemlerini ifade etmek için turu kullanmaları hoş değil falan gibisinden bir ifadesi oluyor. Bu da aslında bisikletçilerin yani o dönemde de pek böyle şeye hani siyasete, sosyal sorunlara pek bulaşmadığını kanıtlar nitelikte. Yine 2018'deki şeyde mesela gösteride, protestoda Polis biber gazı kullanıyor protestoculara karşı.
Aa, evet.
Biber
Enteresan etkilemiş.
gazı evet bisikletçileri de etkiliyor. Ona rağmen hiç yani ondan sonra gün devam ediyorlar hiçbir şey olmamış gibi hiç de bir şey yani bir kişi şey yapmıştır tabii ses çıkarmıştır. Tam hatırlamıyorum ama yani böyle hakikaten bu benim peyotonda sinirimi bozan şeylerden bir tanesi yani onu da ektiğim biraz önce söylediğimiz gibi.
Evet Berkan, tabii çiftçi protestolarından bahsetmişken, daha doğrusu işte tarım politikaları ve tur ilişkisinden bahsetmişken, tabii iklim değişikliğinden de bahsetmemek olmaz. Geçtiğimiz yıl 10. etabı 2022'de Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabını Dernière Rénovation isimli bir iklim aktivisti grup sekteye uğrattı eylemleriyle. Tabii bunları sık sık görüyoruz artık işte İngiltere Just Stop Oil, başka ülkelerde bağlantılı başka iklim aktivisti örgütler, kamusal alanları özellikle böyle göz öndeki organizasyonları sekteye uğratarak protestolarını yapıyorlar. Bu sene Wimbledon'da da olmuş. Sanırım Snooker Dünya Şampiyonası'nda da olmuş Crucible tiyatrosunda. Tabii bunlar şey iklim krizinin başka pek çok şeyden daha acil bir sorun olduğunu düşünüyorlar. O yüzden böyle büyük organizasyonları sekteye uğratarak seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Fransa Bisiklet Turu'nda es geçmediler tabii ki.
Yani tabii şimdi bir taraftan şey diyorlar işte siz kendi işte ajandanızı işte gündeminizi duyurmak için bunları kullanıyorsunuz. İşte ne bileyim spor organizasyonlarını sekteye atıyorsunuz. Yok işte sanat eserlerine zarar veriyorsunuz vesaire gibi. Ama yani bu insanlar da yani 15 kişi toplanıp ya da 150 kişi olsun, 1500 kişi olsun neyse toplanıp bir gösteri yapsalar bu yaptıkları kadar dikkat çekmeyecek. Zaten amaçları da bu yani dikkat çekmek. Ve senin de dediğin gibi bu yani Fransa bisiklet turundan da bir müzedeki bir eserden de çok daha önemli bir konu, çok daha acil bir konu. Yani sanat eseri için belki biraz daha şey konuşabiliriz. Önem sırasında yükseltebiliriz ama yani spor için aynı şeyi söyleyemeyeceğim her ne kadar çok seviyor olsak da yani.
Evet, ya yok sonuçta zaten sanat eserleri de koruyucu camın arkasında olduğu için
Ha,
hiçbir
yani.
olmuyor onlara. Hani zaten mesela insanlar şey diyor bu eylemcilerle ilgili işte siz insanları bu gündemden uzaklaştırıyorsunuz. İtici oluyor falan diyor ama aslında yani bu örgütlenme çalışması değil bu uyarı eylemi. O yüzden amaç zaten şey yapmak bir rahatsızlık oluşturmak, dikkat çekmeye çalışmak. Hani bunu söyleyenlerin dikkatini çekmişler belli ki bu alanda hani. Başarıya ulaştıklarını da söyleyebiliriz.
Kesinlikle bir anlamda bir trollük diyebiliriz ama başarılı bir trollük örneği. ya
İstersen
son
sen biraz şeyden bahset. Bu siyasetçilerin Fransa
Evet.
turu ziyareti
Yani
adından.
cumhurbaşkanları tabii çok seviyor Fransa turunu. Bunu sevmelerinin sebebi de bisikleti çok sevmeleri değil, kendi siyasi kariyerlerini çok sevmeleri. Fransa turu gibi işte yayının başında bahsettiğimiz Fransız kültürünün artık ayrılmaz bir parçası olmuş bir organizasyonda kendi popülaritelerini arttırmak için tabii ki kullanıyorlar. Tabii geleneksel hale geldi Cumhurbaşkanlığının Fransa turunu ziyaret etmesi. Bu sene Macron da yine her sene olduğu gibi geldi tura. Ama bu 1960'tan önce çok fazla hani böyle sürekli olan bir şey değildi. 60'ta işte tur Charles de Gaulle'in memleketi Kolombiya neydi?
Evet,
L'Île aux Églises, aynen. Oradan geçiyor. İşte Paris'e 250 kilometre yaklaşık uzaklıkta bir komün burası. Bir kasaba, bir ufak bir yer. Ama işte de Gaulle'in memleketi. İşte tur organizatörleri de aslında de Gaulle'ü çağırıyorlar buraya. Yani hani senin memleketinden geçiyoruz, sen de gel. Bu şekilde bir şey başlıyor. Bir gelenek başlıyor. Daha sonra işte bunlardan işte öne çıkan en hatırlananlardan bir tanesi 1985'te yine turun bilerek isteyerek Vercors masifinden geçmesi ki burası İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransız direnişinin önemli merkezlerinden bir tanesi, Fransız Alplerinde bulunan bu Vercors Massif'i. Ve dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterrand da işte o 85 edisyonunda işte elinde kamerayla etabı çekiyor. Tabii François Mitterrand da sosyalist bir cumhurbaşkanı. O da direnişte rol oynamış isimlerden bir tanesi o dönem, İkinci Dünya Savaşı döneminde. Bu açıdan da hani ilginç bir birliktelik, ama tabii dediğim gibi tesadüfi bir birliktelik de değil. İşte Jacques Chirac'ın yine her ne kadar hani bisikletle çok fazla bir alakası olmayan bir insan olsa da işte yine biraz önce söylediğim gibi turun popülaritesini kullanmak için işte 89'da Paris Belediye Başkanı'yken, daha Cumhurbaşkanı olmadan önce işte Şanzelize'yi turu açması, hani bizler ne kadar çok alışkın olsak da hani sürekli her sene turun Şanzelize'de sonlanmasında, bu aslında geleneksel bir şey değil, yani çok erken edisyonlarda olan bir şey değil. 89'dan beri yapılan bir şey. İşte Şanzelize senede sadece 2 gün kapalı oluyor. Biri Tour de France'ın son etabında, diğeri de 14 Temmuz Bastil günündeki askeri geçiş töreninde. Bu açıdan da önemli. İşte Sarkozy yine hani böyle komik bir şekilde yine hatırlanır. İşte hangi seneydi hatırlamıyorum, 2013 olabilir. İşte böyle kafasını sunroof'tan dışarı çıkarıp böyle elinde mikrofonla işte şey yorumluyor, turu falan yorumlaması. Bu da tabii işte spora siyaset karışmasın demiyoruz, ama spora siyaset çıkarışmasa daha güzel olabilir sanki.
Evet, yani sporu siyasetten tabii bağımsız düşünmek mümkün değil. Şimdi tabii bu aralarda Fransa aslında her zaman olduğu gibi neredeyse politik protestolar bakımından canlı bir dönemden geçiyor. Bir yandan işte emeklilik yaşını yükselten yasa tasarısı var Macron hükümetinin. Ona karşı yapılan genel grevler var. Bir yandan da işte siyahlara ve Araplara dönük polis ve ırkçılığı protesto edenler var. Kitlesel gösteriler var. Bunların yolu henüz 2023 Fransa bisiklet turunun rotasıyla kesişmiş değil ama daha bir hafta var turun bitmesine. Paris etabı da var son etap. O yüzden biz de takipteyiz, izliyoruz.
Evet, yani Fransa turu için Fransız halkının ortak hafızasında çok önemli bir payı olduğunu söyledik, ama ayaklanmalar ve protestoların Fransız ortak hafızasında belki Fransa turundan 1.000 kat, milyon kat daha fazla önemi olduğunu da
Kesinlikle.
söylemek lazım. Yavuzcuğum, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok keyifli bir
Ben
sohbet
teşekkür
oldu.
ederim. Senin de ağzına sağlık. Bir mukabele.
Dinleyicilerimize de teşekkür ederim bizi dinledikleri için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın diyelim.
Hoşça kalın.